Yüzyılların Gerçeği ve Mirası İnsanlık Tarihine Giriş. Server Tanilli. 1. Kaset 2. Yüz. Üretici güçlerin ilerlemesi, en kesin ve en son noktasında üretim ilişkilerinin niteliği sorununa, üretim alet ve araçlarının kimin elinde bulunduğu sorununa gelip dayanmıştı. Ve işte toplum, insanlık tarihinde ilk kez üretim alet ve araçlarına sahip olmayanlara göre sınıflara bölündü. Öte yandan özel mülkiyet ve servet eşitsizliği de toplum üyelerinin hakları ve buna dayanan yükümlülükleri üzerinde değişiklikler yaptı. Eskiden klanın ya da aşiretin bütün işleri topluluğun bütün üyelerince seçilen şefler ya da onların heyetlerince düzenleniyordu. Bu şeflerin saygınlığı yalnızca deneyim, avda beceriklilik, savaşta cesaret, akıl gibi bireysel niteliklerden ileri geliyordu. Güç ve yetkileri babadan kalma değildi. Üyelerin oyuna dayanıyordu sadece. Her an görevlerinden alınabilirlerdi. Varlık bakımından aşiretin öteki üyelerinden hiçbir farkları yoktu. Kısacası topluluğun yönetimi klan demokrasisi ilkesine göre, yani topluluğun, klan ya da aşiretin, bütün üyelerinin kamu işlerinin yürütülmesine eşit olarak katılması ilkesine göre gerçekleştirilmekteydi. Bu toplumsal örgütlenme biçimi mevcut üretim ilişkilerine de uygun düşüyordu aslında. Özel mülkiyetin ortaya çıkışından sonra ise tarımcı topluluklarda bütün işlerin yönetimi gerçekte ileri gelenlerin eline geçmeye başladı. Yavaş yavaş zenginler ve nüfuzlu kimseler topluluğun silahlı güçlerini de ellerine geçirdiler ve onları topluluğun yararından çok kendi kişisel amaçları için, yani zenginliklere el koymak ve en başta yeni köleler, yani maddi değer üreticilerini ele geçirmek için kullanmaya başladılar. Efendiler ancak sürekli bir baskı örgütünün varlığı ile köleleri ve toplumun özgür üyelerini ellerinde tutabilir ve onları kendi yararlarına, kendi zenginliklerini arttırmaya ve bitip tükenmez açgözlülüklerini doyurmaya zorlayabilirlerdi. Giderek devlet haline geldi bu baskı örgütü. Silahlı güçlerin tekeli de bu baskı örgütünün, yani devletin temeli olup çıktı. Servet eşitsizliğinin sonucunda hukuksal eşitsizlik de ortaya çıkmıştı. İlkel topluluk düzeni son nefesini veriyordu. Topluluğun özgür üyelerinin emeği, toplum zenginliklerinin başlıca kaynağı değildi artık ve toplum gelişmesinin yeni bir aşamasına giriyordu. Tarihin de yeni bir çağı başlıyordu. Sınıflı toplumlar çağı. Hint-Avrupalılar sorunu. Madenler çağı insanlık tarihinde halkların en büyük yayılış hareketlerinden birine de tanık olmuştur. Hint Avrupalıların yayılışı. Hint Avrupalılar deyince Latince, Yunanca, Sanskritçe gibi birbirine pek yakın dilleri konuşan halklar anlaşılıyor. Bütün bu diller tek bir dilden kopup gelmişlerdir. Hint Avrupa dilleri arasındaki hısımlık, 19. yüzyılın başlarında karşılaştırmalı grameri, yani bu geniş dil ailesinin ilk ortak biçimini saptama olanağı veren, yöntemi bulan Francis Bopp'un tanıtlamasından bu yana tartışma dışı. Irkla asla ilgisi olmayan bir adlandırma bu. Öyle ki bütün bu halkların birbirinden farklı ırkların insanları oldukları gerçek. Ancak Fransız tarihçilerinden George Dumézil'in ön ayak olduğu son bir kuram, inançlarına ve efsanelerine bakıp Hint Avrupalıların kendine özgü bir sosyal örgütlenişe sahip olduklarını ileri sürer. Bu kurama göre bütün Hint Avrupalı halkların kurumları özellikle üçlü bir sosyal sınıf ayrılığı temeli üzerinde kuruludur. Bu üç sosyal sınıf şudur: rahipler, savaşçılar, tarımcı hayvan yetiştiriciler. Hint Avrupalılarla ilgili bir gerçek de şu: bu halkların yazıları yoktu. Gelenekleri bütünüyle sözlüydü. Tarihte nerede rastlarsak rastlayalım, Hint Avrupalıların bir merkezden başlayarak dört bir yana dağıldıkları bir gerçek. Neresiydi bu merkez? Tartışma konusudur bu. Önceleri Hint Avrupa dillerinin ilk yurdu sanılan Orta Asya, Pamir, Türkistan, bugün kabul edilmiyor. Elbe ile Vistül arasındaki Kuzey Almanya ovalarıyla Tuna-Ural arasındaki Rus stepleri arasında durulmakta. Gerçekten İsa'dan önce 2. bin yıl süresince birbiri arkasından süren halk dalgaları Sibirya'dan İrlanda'ya değin çok geniş bir alana yayıldılar. Aryenler Hindistan'a, Medlerle Persler İran'a, Hititler Anadolu'ya, Hellenler Yunanistan'a, İtalyotlar İtalya'ya gittiler. Bu göçlerden sonuncusu Latinlerin göçüdür. Gün gelip bütün Akdeniz dünyasını birleştirecek Roma uygarlığını işte bu Latinler kurmuşlardır. Ancak onlardan da önce Keltlerin tüm Batı Avrupa için bir ortak uygarlık yaratmalarına ramak kalmıştı. 3. Tarih bilimi. İnsanlık tarihi, tarihçilerce ilk yazılı belgelerden önceki ve sonraki dönemler olarak tarih öncesi ve tarihsel dönemler diye ikiye ayrılır. Dikkat edilsin, bu ayrımda ölçü, yazının giderek yazılı belgelerin ortaya çıkışıdır. Yoksa insanlık doğduğu günden beri tarihin konusu. İnsanlığın gelişme süreci bir bütündür çünkü. Ama nasıl, hangi yöntemle incelenmelidir bu bütün? Bir temel sorun da budur ve yanıtı da tarihin bir bilim haline gelmesiyle yakından ilişkilidir. Tarih biliminin doğuşu. Tarih başlarda bir öyküdür. Daha sonra geçmişten ders çıkarmak için girişilen bir uğraş olur. Tarihçi, tarihi yarattığına inandığı kişileri, kahramanları örnek tutarak gelecek kuşaklara bir şeyler öğretmek ister. Bir erdem dersi verir giderek. Geleceğin güzelliği, çirkinliği onlar gibi hareket edip etmemeye bağlıdır. Çünkü tarih tekerrürdür ona göre. Herodot 1. Tukidides de 2. anlayışın temsilcileridir. Onları daha sonra izleyenler olmuş, bugün de var. Ancak ne 1. anlayışın ne de ötekinin bilimle ilgisi yok. Bilim, mesneli arar çünkü. Toplumların giderek insanlığın oluşumuna bir gelişim süreci olarak bakmak, olayların akışını doğrudan doğruya kişilere bağlamadan, toplumdan giderek birbirinden soyutlamadan bu sürecin içinde değerlendirmek, yani bilim olarak tarih ise pek yeni olup 19. yüzyılın ürünüdür. Tarih bilimine giden yolu da tarih felsefesi hazırlamıştır. Nasıl? Konuya başlardan girelim. Tarih düşüncesinin ilk belirtilerine Aristoteles'ten rastlıyoruz. Ancak Aristoteles'in tarih anlayışı, tarihin felsefe düzeyine gelmiş bir edebiyattan yola çıkılarak öğrenilebileceği görüşüyle sınırlıydı. Bu anlamda tarih, olayların bir araya getirilmesinden başka bir şey değildi. Bu anlayış 18. yüzyılın ortalarına değin sürmüştür. Hristiyanlığın tarih anlayışının merkezinde Tanrı vardı. İnsan ne denli uğraşırsa uğraşsın, tarih daha önceden Tanrı'nın belirlediği bir çizgi üzerinde sürüp gidecektir. Bu çizgi üstünde ortaya çıkacak olaylar ilk günahtan, yani Adem ile Havva'nın Tanrı'ya karşı işledikleri günahtan, kıyamet gününe değin önceden planlanmıştır. Hristiyanlığın tarih anlayışı, Aristoteles'in tarih anlayışından tanrıca belirlenmiş de olsa, olayların yasallığı noktasında ayrılıyordu. Kuşkusuz ileriye doğru atılmış bir adımdı bu. Ancak akla da karşı çıkıyordu. Çünkü tarih, tanrıca belirlenmiş akışı içinde insan aklının kavrayamayacağı bir şeydi. Rönesans'ın tarih anlayışı, insanın merkez edinmesiyle Hristiyanlığın tarih görüşünden ayrılıyordu. Ne var ki ilk çağı örnek alarak ileriye sürülen yeniden doğuş düşüncesi tarih anlayışına bir ilerleme, bir gelişme ufku kazandırmaya yetmedi. İnsanlık bu ufku görebilmek için Avrupa'da 18. yüzyılın ortalarına burjuvazi iktidara adaylığını koyacak güce erişinceye dek beklemek zorundaydı. Gerçekten Avrupa'da 18. yüzyılda iktisadi, sosyal ve teknik gelişmeler eskiden kalmış tarih anlayışının değişmesine yol açtı. Üretim ilişkilerindeki ilerlemeler, tarihin de bir ilerleme kuramına dayandırılmasını zorunlu kılıyordu. Önemli bir gelişmeydi bu. Bacon'da, Descartes'da, Pascal'da dile gelen bu gelişme, yarışmacı bir toplumda yaşayabilecek yetenekte bireylere gereksinme duyan burjuvazinin çıkarları gereğiydi aslında. Burjuvazinin feodal toplumdaki feodal bey, kral ya da kilise gibi öteki dünyanın bu dünyadaki temsilcisi olma iddiası yoktu. Onun bütün amacı bu dünyadaki düzenin öteki dünyadan bağımsız olarak değiştirilebilirliğini tanıtlamak, başka bir deyişle ilerleme düşüncesini sokmaktı kafalara. Böylece ilk çağdan kaynaklanan mekanik tarih anlayışının aşılması, üretim ilişkilerinin görece olarak geliştiği ve özel mülkiyetin önem kazandığı 18. yüzyılın ikinci yarısında hatta sonunda gerçekleşir. Rousseau'dan başlayarak Fransız materyalistleri Helvetius, Diderot, Holbach'la gelişen düşünce zincirine göre tarihsel gelişme bir düz çizgi olarak değil de diyalektik olarak kavramaya çalışılır artık. Bu düşünce zincirinin Almanya'daki üzdüşümü Lessing, Kant ve Herder'dir. Tarihsel sürecin yalnızca bir ilerleme süreci olmayıp, diyalektik çelişkili bir süreç olduğu ve ilerlemenin de bir öncekine göre bir üst aşamada gerçekleştiği anlayışına en büyük katkıyı yapan Herder şöyle diyordu. İnsan aklını kullanmayı öğrenmeseydi yaşayamazdı ve kendini ayakta tutamazdı. Aklını kullanır kullanmaz elbette binlerce hataya ve binlerce yanılgıya giden kapı önünde açılıverdi. Ama hemen aynı zamanda bu hatalar ve yanılgılar sayesinde aklını daha iyi kullanmayı gösteren yol da önünde açılmış oluyordu. İnsan hatalarını anlamayı ne kadar çabuk öğrenirse, onları düzeltmek işin üstlerine ne kadar sağlam bir güçle varırsa, o kadar çok ileriye gider, insanlığı o kadar çok gelişir, insan insanlığını yetkinleştirmek zorundadır. Ya da kendi suçunun ağırlığı altında yüzyıllarca inleyecektir. Herder'in bu sözleri insanın tarihin nesnesi olma durumundan öznesi olma durumuna yükseldiği gerçeğinin kavranması yolunda atılmış önemli bir adımdır. Tarihsel gelişme süreci içinde faal insanın rolüne işaret ediyordu çünkü. Burjuva ideolojisinin sınırları içinde tarihin bitmiş bir olaylar yığını olmayıp bir süreçler bütünü olduğu, yalnız akla uygun gelişmelerin değil, irrasyonel gelişmelerin de adına tarih denen çelişkili ilerleme içinde düşünülmesi gerektiği anlayışı doruk noktasına Hegel'de ulaşmıştır. Gerçekten Hegel, tarih içinde faal olan insanın yönelişlerinin tarihsel gelişme sürecini belirleyen tek neden olmadığını ortaya çıkarmıştır. Onunla tarihsel gelişme sürecinin bağımlı olduğu nesnel yasallık gündeme gelir. Ancak Hegel, insanın yönelişlerinin de başka nedenlere bağlı olduğunu açıklamaya kalkarken, bunun o insanın yaşadığı maddi nesnel gerçeklik olduğunu göremeyip, söz konusu nedenleri insanın manevi faaliyet alanından tarihe sokmak istemiştir. Bu çaba 18. yüzyılda anti-feodal mücadele sırasında sınırsız bir hareket alanına sahip görünen burjuva ideolojisinin tükendiğinin de bir işaretiydi aynı zamanda. Bu tükenişin kaynakları 19. yüzyıldaki sosyal gelişmelerdir. Gerçekten 19. yüzyılın ortalarında Avrupa'da açıkça ortaya çıkan temel çelişki üretimin toplumsallığı ile üretim araçlarının özel mülkiyet altında olması çelişkisiydi. Burjuvazinin gelişmesi için kaçınılmaz bir aşamaydı bu. Dolayısıyla kendi karşıtını, kendi tarihsel gelişmesi içinde kaçınılmaz olarak doğuran kapitalizm için ideolojik alanda bir yanıltmaya başvurmaktan başka çıkar yol kalmamıştı. Feodalizme karşı mücadele ederken bütün toplum adına, hatta insanlık adına yola çıktığını öne süren burjuvazi 19. yüzyılın ortalarında, hele hele sonlarında bu iddiasından fiilen vazgeçmek zorunda kalmıştır. Ancak tarihsel ilerleme anlayışının kendisiyle başladığını bilen burjuvazi, bunun yalnızca kendisiyle süreceğini de tanıtlamak zorundaydı. Ne var ki diyalektik materyalizm, burjuvazinin tarihsel ilerleme teziyle ilgili planlarını altüst eder. Diyalektik materyalizmle yalnız tarih felsefesi gerçek temelleri üzerine oturmakla kalmaz, tarih de kanunları olan bir bilim niteliğini kazanır. Tarihin bilimsel gelişimi onunla tamamlanır. Tarihsel materyalizm ve tarih. Diyalektik materyalizm, bilindiği gibi doğa, toplum ve insanla ilgili bilgilerin bir bileşimi, bu bakımdan eksiksiz bir dünya görüşüdür. Toplumu ve insanı ise başka görüşlerden farklı olarak tarihten soyutlamıyor diyalektik materyalizm. Tersine tarihsel süreç içinde alıyor toplumu, giderek insanı. O yüzden tarih büyük önem taşıyor bu görüşte. Materyalist diyalektik yöntem tarihe uygulandığında tarihsel materyalizm adını alıyor. Ne diyor tarihsel materyalizm? Tarihsel materyalizme göre toplum aslında tarihsel gelişme içinde biçimlenmiş, belirli bir üretim biçimini temel alan ve insanlığın ileriye doğru gelişmesinde bir aşama olarak ortaya çıkan bir toplumsal bağlantılar ve büyük insan grupları arasındaki ilişkiler sistemidir. Hangi aşamada olursa olsun bir toplumu tanıyabilmek için her şeyden önce toplumu oluşturan temel ögelerin durumuna bakmak gerekir. Nedir o? Üretim biçimi. Üretim biçimi, üretici güçler ile üretim ilişkilerinden oluşur. Üretim aletleri, o üretim aletlerini kullanan ve üretimi sürdüren insanlar, işte bütün bunlar toplumun üretici güçlerini oluştururlar. Üretim, üretilenin değişimi ve dağıtımı süreci içinde insanlar arasındaki sosyal ilişkiler ise üretim ilişkileridir. Bu ilişkiler mutlaka vardır. Çünkü insanın yaşamı için gerekli üretim, insanların ayrı ayrı uğraşları olmayıp toplumsal bir eylemin sonucudur. İşte üretici güçler ile üretim ilişkileri, birlikte toplumun temel ögesi olan üretim biçimini oluştururlar. Toplumun altyapısı da denir buna. Üretim biçimi, toplumun düşün, politika, hukuk, gelenek, görenek gibi kurumlarını da oluşturur. Sosyal yaşamla ilgili düşünme biçimi, toplumun bu altyapısına bağımlıdır. İnsanın düşünsel yanıyla ilişkili kurumlara, toplumun üst yapı kurumları da denir. Üretim biçimi, toplumun üst yapısını belirler, toplumun üst yapı kurumları da altyapıyı etkiler. Toplumun üst yapı kurumları da altyapıyı etkiler. Çünkü üretici güçlerin başında bizzat insan geldiğine göre, insanın bilinci, üretici güçlerin, yani teknolojinin gelişmesinde rol oynar. Ancak üretim ilişkileri, nesnel maddi etkenlerce oluşturulduğu için üretici güçlerin değişimiyle bağımlıdırlar. İnsanların yeğlemelerine göre değişmezler. Üretim biçimi gelişir, değişir, buna bağlı olarak da toplumun üst yapısı gelişir, değişir. Tarihsel gelişimde bu gelişimin itici gücü hangisidir? Elbette Tanrı değil ama ya toprak, iklim, nüfus? Bunların etkisi var kuşkusuz. Ancak tek başına belirleyici değil hiçbirisi. Ne o halde? Tarihsel materyalizme göre tarihin içici gücü şu zincirleme doğrultudadır. Tarih insanların eseridir, insanların iradesi tarihi yapan eylemi ortaya çıkarır ve belirler. Bu irade onların düşüncelerinin dile gelişidir. Bu düşünceler onların içinde yaşadıkları sosyal koşulların yansımasıdır. Toplumdaki sınıfları ve bu sınıfların mücadelesini belirleyen bu sosyal koşullardır. Bizzat sınıfları ortaya çıkaran ve onları belirleyen ise iktisadi koşullardır. Tarihi yapan insandır. Ancak insan düşüncelerini, giderek iradesini, sosyal yaşamından, toplum koşulları içindeki sınıfsal konumundan, sınıfsal konumunu ise iktisadi ortamdan almaktadır. Başka bir deyişle insan, içinde yaşadığı toplumun iktisadi yapısının belirlediği biçimde tarihini yapmaktadır. Üretim biçiminin değişimine bağlı olarak insanın toplumsal davranışları, düşünceleri ve tarihi yapan iradesi değişmektedir. Üretim biçimi değişmeden insanın tarihinin değişmesi söz konusu değildir. Nasıl olmaktadır üretim biçiminin değişmesi? Üretimdeki değişme ve gelişmeler daima üretici güçlerde, her şeyden önce de üretim aletlerinde olan değişme ve gelişmelerle başlar. Bundan dolayı üretici güçler üretimin en hareketli ve en devrimci ögesidir. Önce toplumun üretici güçleri değişir ve gelişir, sonra da bu gelişmelere bağlı ve uygun olmak üzere insanlar arasındaki üretim ilişkileri. Onların iktisadi ilişkileri değişikliğe uğrar. Ancak bu üretim ilişkilerinin üretici güçlerin gelişmesi üzerinde etkili olmadığı anlamına gelmez. Gelişmeleri üretici güçlerin gelişmelerine bağlı bulunan üretim ilişkileri de aynı biçimde üretici güçlerin gelişmesi üzerinde etkili olur. Bu gelişmeyi hızlandırır ya da yavaşlatır. Ne var ki üretim ilişkileri çok uzun süre üretici güçlerdeki gelişmenin gerisinde kalamaz ve bu gelişmeyle çatışma halinde bulunamaz. Çünkü üretim ilişkilerinin üretici güçlerin gelişmesine eksiksiz bir ortam yaratmasıyladır ki üretici güçler tam olarak gelişebilir. Sonuç olarak üretici güçler üretimin yalnızca en hareketli ve en devrimci ögesi değil, üretimdeki gelişmenin belirleyici ögesidir de. Üretim biçimi içinde üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki karşılıklı diyalektik bağlılık, üretim biçimi ile toplumun üst yapı kurumları arasında da vardır. Tarihi belirleyen öge, üretici güçler olmakla beraber, üretici güçlerin etkinlendiği üretim ilişkileri ve onun da etkinlendiği hukuk, adetler, gelenekler gibi insanın düşünsel olarak oluşturduğu ortamdır. Bu bakımdan insan tarihin eseridir ama insanoğlu kendi tarihini de kendi yapmaktadır. Böylece insan sosyoekonomik ortamın bilincine varmışsa kendi tarihinin yaratıcısı olmakta, olabilmektedir. İnsanın yaşaması için gerekli olan maddi varlıkları üretici güçler, üretim araçları üretir. Üretim ilişkilerinin durumuna göre üretim araçlarının, ki topraktan fabrikaya dek her şey üretim aracıdır, kimin elinde olduğu önem kazanır. Üretim araçlarını kişiler, gruplar, sınıflar elde tuttuğunda ya da denetlediklerinde toplumsal yapıda sömürü diye bir şey söz konusudur. O zaman da sınıflar arasında bir mücadele vardır. İşte tarihte üretim biçimine göre beliren mülkiyet biçimleri, üretim araçları sahipliği, sınıflar mücadelesini ortaya çıkarır. Tarihi yapan Cihangir komutanlar değil, üretim araçları mülkiyetinden doğan sınıflar mücadelesidir. Üretici güçler geliştikçe ona uymayan üretim ilişkileri, mülkiyet biçimleri de değişmekte, toplumdaki sınıflar yeni konumlar elde etmektedirler. Böylece üretim biçimi tarih boyunca hep bir geridekine göre daha ileri aşamada olmak üzere yeni bir dengeye kavuşmakta, ancak üretici güçlerin gelişimi ve değişimi durmadığından eski üretim biçiminin bağrından yeni üretim ilişkileri doğmaktadır. Bu toplumsal çelişkinin ortaya koyduğu tarihsel gelişim süreci, üretim güçleriyle üretim ilişkileri arasındaki çelişkilerin sona ereceği, yani sınıfsız toplumun ortaya çıkacağı aşamaya dek sürüp gidecektir. Tarihe bu açıdan bakıldığında 5 temel üretim biçiminin ortaya çıkardığı 5 toplum tipi görülür. İlkel toplum, köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum, sosyalist toplum. Tarihin ilkel toplum aşaması zorunlu olarak sınıfsızdı. Bugünkü kapitalizmin iç çelişmeleri ise sosyalizme, yani yeniden sınıfsız bir topluma doğru gidişi zorunlu kılmaktadır. Gerçekten bugün üretim, işçi sınıfının, büyük kitlelerin eseri olduğu, yani sosyalleştiği halde aslan payını burjuvazi almaktadır. Burjuvazi, üretim araçlarının mülkiyetine sahip olduğu için salt bu gerekçeyle işçi sınıfını artı değer yoluyla sömürmektedir. Üretici güçlerle üretim ilişkileri arasında çelişme vardır. Giderek burjuvazi ile işçi sınıfı aynı üretim ilişkisi içinde birbirine karşıt sınıflar durumundadır. Bu karşıtlık bir yerde kutuplaşmıştır da. Ancak kapitalizmin gelişmesi içinde sanayi devrimi ile ortaya çıkan burjuvazi işçi sınıfı çatışması insanlık tarihinde son sınıf çatışmasıdır. Ve işçi sınıfının burjuvaziyi devirip toplumu sınıfsız hale getirmesiyle yalnız burjuvazi işçi sınıfı çatışması değil, bütün yazılı tarihi kaplamış olan sınıf çatışmaları dönemi de sona erecektir. Bu gelişme kaçınılmazdır. İşte tarihsel materyalizm. Bu görüşün tüm toplum bilime giderek tarihe büyük katkılarda bulunduğu bir gerçek. Nedir onlar? Tarihsel materyalizm sayesindedir ki salt ideolojilerin incelenmesi yerine onların arkasındaki toplumsal nedenleri, kökleri ekonomik gelişmede bulunan toplumsal ilişkilerin nesnel yasalarını, özellikle üretici güçleri incelemek, bireylerin eylemlerindeki ideolojik güdüleri incelemek yerine insanların sosyo-psikolojik eylemlerini incelemek, giderek bu eylemlerin kökenlerini insanların maddi yaşamlarında aramak, bireysel olgular yerine toplumu tek bir toplumsal birim olarak ele almak, genel anlamda toplumdan söz etmek yerine belli bir toplum üzerine İnsan toplumunun tarihsel gelişiminde zincirin bir halkası olarak belirli bir sosyoekonomik biçimleniş üzerine eğilmek önem kazanmıştır. Diyalektik, giderek tarihsel materyalizm bu katkılarıyla tüm toplum bilime ve bu arada tarihe uymaları gereken genel düşünme ve inceleme yöntemini vermiştir aslında. Hiçbir toplum bilimi giderek tarih bu yönteme başvurmadan gerçeklere varamaz. İnsanlık tarihi için kesinlikle böyledir bu. Özetle tarihsel materyalizm, tarih biliminin onsuz olmaz yöntemidir. Tarihçinin görevi nedir? Tarihçi, geçmişi bu yöntemle incelemeye kalkarken bir takım kaynaklara başvuracaktır. Onların bulunması, doğrulanması, eleştirisi başlı başına bir iştir ve özel yöntemleri gerektirir. Bunun gibi tarihçi insanlığın büyük akışını daha iyi kavrayabilmek için geçmişi çağlara böler. Ancak tarihçinin, özellikle insanlık tarihine eğilenin geçmişi çağlara böler, öteki bilimlerin de yardımıyla her çağı yazılı ya da yazısız tanıklara başvurarak aydınlatmaya çalışırken ortaya koymak istediği nedir? Nedir tarihçinin asıl görevi? İnsanlık özellikle sınıfsız bir toplum yapısından sınıflı bir toplum yapısına geçtikten sonra geçmiş yüzyılımıza değin birbirinden farklı gerçekleri sergileyip durmuş. Bu gerçek aslında bir sömürüyü dile getirir. Bu sömürü çeşitli sınıflar arasında olmuş, yüzyıllar farklı iktisadi ve sosyal yapılar içinde mücadelenin taraflarını değiştirmiştir sadece. Ve her çağda ezenler bir gün mutlaka batmaya mahkum bir toplum yapısını zorla sürdürmeye çalışırken, ezilenler daha güzel, daha insancı bir dünyanın savunmasını üstlenmişlerdir. Bir yerde karanlıkla aydınlık çarpışıp durmuştur. Tarihçinin görevi başta bu gerçeği koymaktır önümüze. Her çağda eskiyen, çürüyüp dökülen, ölüme mahkum bir düzene ve onun değerlerine sahip çıkanlarla daha ileride bir yaşamın değerlerini savunan güçleri sergilemek, insanlığın ilerleme çizgisini giderek insanlığı bir gün topyekün aydınlığa çıkaracak güçleri saptamak. Geleceğe giden yolu göstermek tek kelimeyle. Bütün bu mücadeleler olur, yüzyıllar akıp gider, bir toplum yapısından bir başka toplum yapısına geçilirken, bir yapı aşılmış da olsa, ondan gelecek yüzyıllara bir kültür mirası kalır. Edebiyattan sanata, felsefeden müziğe değin canlı, diri, soylu bir şey. İnsanlığın ortak hazinesine kaydolur bu miras. Her kuşak, her yüzyıl, her çağ, geçmişin mirasına kendi katkısını da ekleyerek geleceğe bırakmıştır. Böyle gitgide zenginleşen bir miras olmasaydı, insanlık mağara döneminden çıkıp bugünlere gelemezdi. İlerleme olmazdı giderek. Tarihçinin bir görevi de işte bu mirası saptamaktır. Ve gerçek bir tarihçi bu mirası en sağlıklı biçimde saptayan kişidir aynı zamanda. Yüzyılların gerçeğini ve mirasını saptamak tarih bilincinin oluşumunda zorunlu bir aşamadır. Nedir tarih bilinci? Tarih hep tekrarladığımız gibi toplumun belli yasallıklar içinde ve nesnel olarak gelişme sürecidir. Bu sürecin akışıdır. Bu akış bir alt düzeyden bir üst düzeye doğru olur, eskiden yeniye yönelir. İşte tarih bilinci, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek arasındaki diyalektik birliği kurmak ve geçmişi şimdiki zaman ve gelecek bütünlüğünde değerlendirmektir. Tarih bilincinin çıkış noktası şimdiki zamandır. Biz tarihi içinde bulunduğumuz andaki bilinç düzeyimizle değerlendirmek durumundayız. Geçmişe giderken, geleceğe uzanırken hep şimdiki zamanı hareket noktası olarak alırız. Tarih anlayışı, tarih bilincinin ürünüdür. Tarih bilinci de içinde yaşadığımız, yani şimdiki zamanın nesnel gerçekliğinin ürünüdür. Doğru ya da bilimsel ve yanlış bilinç olduğundan doğru ve yanlış tarih bilinci vardır. Sınıflı toplumlarda, özellikle kapitalist toplumda, egemen sınıflar tarihsel geçmişi tahrif etmek, yanlış bilinç uyandırmak, giderek yanlış bir tarih bilinci geliştirmek isterler. Yığınların üzerinde sömürünün sürmesi için şarttır bu onlara göre. Hem tarihin tahrifi, burjuvazinin yalnız faşist iktidarlarınca yapılmaz, burjuva demokrat iktidarlarda bunu uygar yöntemlerle yaparak, İnsanlar geçmişlerine ve şimdiki zamanlarına yabancılaştırılır. İşte tarihçinin bir görevi de yanlış bir tarih bilincinin yerine doğru bir tarih bilincinin oluşması için mücadele etmektir. Hiç kuşkusuz ideolojik bir mücadeledir bu. Ve elbette yalnız başına tarihçinin üstlenebileceği bir mücadele değildir. Bunu aslında toplumdaki ilerici, demokrat ve devrimci güçler, tutucu, giderek gerici güçlere karşı verirler. Gerçek bir tarihçinin görevi de işte bu ilerici, demokrat ve devrimci güçlerin yanında yer almak, onların kavgasına katılmaktır. Bilim adamının tarih önündeki sorumluluğu tartışılmaz. Ama tarihçinin bilim adamı olarak sorumluluğu herkesinkinden farklıdır. Doğrusu istenirse hiçbir bilim adamı bu denli ağır bir sorumluluk yüklenmiş değildir. Kitabın ana planı. Tarih biliminin incelediği, değerlendirdiği süre bir bütünlük gösterir. Zaman birbirinden kopuk anlardan oluşmaz. Tersine birbiriyle bağıntılı akıp gider. Tarihin konusu olan süre tam bir gelişim sürecidir. Öyle de olsa bu gelişim süreci bölümlenerek incelenir. Biz sınırları üzerindeki tartışmaları bir yana bırakarak insanlık tarihini ilk çağ, orta çağ, 16. 17. 18. yüzyıllar, 19. yüzyıl, son olarak da çağdaş dünya bölümlemesi içinde inceleyeceğiz. Bu bölümleme anlatımdaki kolaylığı sağlamak içindir bir yerde. İnsanlık tarihinin ilkel toplumdan sonra köleci, feodal, kapitalist aşamalardan geçtiği, bugün de kapitalizmden sosyalizme geçiş aşamasını yaşadığı gerçeğini gözden uzak tutmadan anlatacağız anlattıklarımızı. Bu ciltte ise köleci toplum biçiminin yaşandığı ilk çağdan giriyoruz konuya. 1. Eski Doğu. İlk çağın doğusu, Mısır'dan Çin'e değin uzanan, Asya'nın güneyi ile Afrika'nın kuzey doğusunu da içine alan pek büyük bir coğrafya parçası. Gerçekten ilk devletler bu topraklarda kuruldu. İlkel toplumun sınıflara bölünmesinden sonra ortaya çıkan en eski köleci devletlerin doğuşu ve gelişmesini eski doğu halklarının tarihi öğretiyor bize. Ne görüyoruz o coğrafyaya baktığımızda? Verimli vadiler, geniş çöller ve dağ silsileleri. Önce Beş Sulak Vadi. Kuzey Afrika'da Nil Vadisi, Asya'nın güneybatısında İran Körfezi'nin yanı başında Mezopotamya adı verilen Dicle ve Fırat Vadisi, Hindistan'da Indus ve Ganj vadileriyle Çin'de Huang Ho Vadisi bunların içinde. Nil Vadisi batıda uçsuz bucaksız Sahra çölüyle sınırlı. Mezopotamya'nın batısında Zagros Dağ Silsilesi. Ganj Vadisi'nin kuzeyi ile kuzeydoğusunda Himalayalar'da yükseliyor. Huang Ho Vadisi kuzeyde ve kuzeybatıda Moğolistan'ın çöllerine gelip dayanıyor. Tarıma pek elverişli bu vadiler. İklim sıcak ama tarlalar bol bol sulanıyor. Toprak da zengin ve işlemeye uygun. Öyle olduğu içindir ki sabana dayanan tarım, yani yerleşik yaşam, başka yerlerde olduğundan çok daha erken başladı buralarda ve hızla gelişti. Eski Doğu halkları yalnız ilk çağ için değil, bütün insanlık tarihi üzerinde büyük etkileri olan pek köklü uygarlıklar yarattılar. İnsanlığın maddi ve manevi kültürünün temelini onlar attılar hiç kuşkusuz. Bu uygarlıklar içinde ilk akla gelenleri Mısır ve Mezopotamya ile Filistin'de, Suriye'de kurulan uygarlıklar oluyor. Akdeniz bölgesinde yer alan bu ülkeleri, Avrupa'nın kıyı bölgeleri de içinde olmak üzere komşularıyla sıkı bir ticari ve kültürel ilişki içinde görüyoruz daha başlarda. Onların yarattıkları eski Yunan ve Roma'ya geçti, modern Avrupa halkları da onlar aracılığıyla aldı alacağını. Doğunun tarihini incelemekte büyük yarar var böylece. Eski Doğu'nun tarihi köleci toplum ve devletin doğuşuyla, yani İsa'dan önce 4. bin yılın sonlarında başlıyor. Ancak gelenektir, Doğu'nun eski tarihi belli bir tarih ya da belli bir yüzyılla noktalanmaz. O tarihi batıda İsa'dan önce 4. yüzyılda Perslerin düşüşüne kadar götürüyoruz. Oysa eski Hint'le Çin'in tarihlerini İsa'dan sonraki ilk yüzyıllarda gerçekleşebilen feodal rejimin kuruluşuna değin uzatabiliyoruz. Böylece Doğu'nun eski tarihinin coğrafya ve zaman bakımından çerçevesi hayli görecedir. İsa'dan önce 2. bin yılda yaşadıkları ve Doğu ülkeleriyle ilişkileri oldukları halde Helen öncesi Egelilerin tarihi eski Doğu tarihine girmez genellikle. Doğu'da köleci toplum ve devlet ilk çağda Yunan ve Roma'da olduğundan farklı bir takım özellikler taşır. Başta gelen bir özellik olarak eski doğuda köleci sistemin gelişmesindeki ağır aksaklık, ataerkil köleciliğin ve sömürünün yarı ataerkil biçimlerinin hayli uzun sürmesi geliyor. İkinci olarak toprakta özel mülkiyetin doğuşunun hayli yavaş gelişmesini ve komşu ortaklığının sürekliliğini görüyoruz. Son bir özellik de genel olarak doğu despotluğu dediğimiz çok güçlü monarşik bir iktidarın bulunması devletlerde. Ancak şunu da söyleyelim ki bu özellikler her devlette aynı değildi. Giderek klasik köleci toplumun açık ve kesin nitelikleri orada da ortaya çıkar. Öte yandan eski Yunan ve Roma'da, hele hele tarihlerinin başlarında eski doğuda gördüğümüz sosyal rejimin birçok tipik ögelerine rastlarız. Böylece eski doğu ile eski Yunan ve Roma toplumları arasında ilkede hiçbir farklılık yoktu. Aralarındaki ikincil özellikler onları aynı iktisadi ve sosyal rejimin içinde görmekten alıkoymamalı bizi. Mezopotamya'dan girelim konuya. Bölüm 1. Mezopotamya halkları. Sümerlerle ilgili en büyük araştırmacılardan biri Samuel Noah Kramer'in 1959 yılında yayınladığı bir kitabın adı pek ilginçtir. Tarih Sümer'de başlıyor. Kuşkusuz tarih Sümerlerden önce çok önce başlamıştı. Ama uygarlığın Sümerlerle başladığı kesindir. Kramer bunu kanıtlarıyla sergiler önümüze. Onlara daha sonra Babil'in katkısı eklendi ve Sümer-Babil uygarlığından Batı uygarlığına giderek insanlığa büyük bir miras kaldı. Dicle ve Fırat Deltası'nda doğdu bu uygarlık. Eski Yunanlıların Mezopotamya yani iki ırmak arası adını verdikleri Asya, Afrika ve Avrupa arasındaki büyük ulaşım yollarının kavşağındaki bu bölge büyük bir uygarlığın gelişmesine de elverişliydi zaten. 1. Dicle ve Fırat Deltası. Dicle ve Fırat Doğu Anadolu dağlarında doğar. Başlarda çok yakındırlar birbirlerine. Sonra hayli açılır araları ve bugünkü Irak'a girerken yeniden yaklaşırlar birbirlerine. Mezopotamya diye adlandırılan vadi de o noktada başlar. İkiye ayrılır bu vadi. Yukarı ve aşağı Mezopotamya. Her ikisi de doğal koşullar bakımından farklıdırlar. Mezopotamya'nın hemen tüm batısı Arabistan'a komşudur. Yalnız kuzeybatı uçta Akdeniz'e en yakın bölgede bereketli Oront Vadisi'ne açılır. Doğuda tüm Mezopotamya boyunca onu İran'dan ayıran Zagros Dağları yükselir. Aşağı Mezopotamya İran Körfezi'ne açılır. Bu coğrafi durumu ülkenin ilk çağdaki tarihinde büyük rol oynadı. Mezopotamya'da oturanlar bereketli ve zengin vadiyi ele geçirmek isteyen dağlı ve stepli kabilelerle mücadele içinde olmuşlardır sürekli. Ticari ve kültürel ilişkilere gelince Mezopotamya halkları bu tür ilişkileri Oront Vadisi yoluyla Akdeniz halklarıyla kurmuşlardır ilke olarak. Özellikle aşağı Mezopotamya'da toprak alüvyonludur. İsa'dan önce 4. 1000. yıldan 1. 1000 yıla değin İran Körfezi'nin yukarı kıyıları bugünkünden 25 kilometre daha kuzeydeydi ve Dicle ile Fırat ayrı ayrı yerlerden dökülüyorlardı. Aşağı Mezopotamya'nın toprağı pek bereketliydi. Ancak onu ekip biçmek için halkın hayli çaba harcaması gerekiyordu. Başlıca güçlükler yazın kuraklığı ile taşmaların doğurduğu su basmalarından geliyordu. Irmaklar geniş bir araziye taşıyor ve Temmuz'da Ağustos'a kadar öyle kalıyor. Taşma sırasında ve sonra Kasım'a değin iklim güzeldir. Toprak yavaş, sıcak, düzensiz bir biçimde kurur. Yüksek yerlerde bu kuruma hızlıdır. Toprak taş gibi olur ve yarılır. Çöküntülerde ise su birikir, bataklık yapar ve sıtma kaynağı olur. Bu uygunsuz koşullarla mücadele etmeseydi halk açlıktan ve hastalıktan mahvolur giderdi. İlk çağda aşağı Mezopotamya yoğun bir halkı besleyecek kadar bereketli bir ülkeydi. O devirde yığınla kuşağın gayretiyle taşmaları düzenleyen ve sıcak mevsim için su biriktiren karmaşık bir şebeke yaratılmıştır. Mezopotamya'nın özelliklerinden biri ekonominin gelişmesi için gerekli olan madenlerden ve taş gibi ilkel madenlerden hemen bütünüyle yoksun oluşu. Ağaç diye de yemişleri besleyici ama kerestesi işe yaramayan hurma var yalnızca. Tek zenginlik kildi, ondan tuğlalar, çanak çömlek ve yazı yazmak için tabletler yapılıyordu. Yukarı Mezopotamya'da toprak ve iklim başka türlüdür. Taşmalar daha az kalıntı yapar. İktisadi yaşam ve örfler de farklıdır. Mezopotamya'nın en eski köyü ülkenin kuzeyinde Tel Hasun'da bulundu. Yeni taş çağına çıkan 5. 1000. yıla ulaşan bir köy bu. İlkel tarım için yağışı hayli bol olan bu yerde ilk çiftçiler ve hayvan yetiştiriciler yerleştiler. Birçok bilgin onların 4. 1000 yılın başlarında aşağı Mezopotamya'ya, Sümer'e, oradan indiklerini tahmin ediyorlar. Sümer'in eski halkı suların kabardığında erişemeyecekleri yüksekliklerde yerleşiyorlardı. Avcılık, kazmayla, tarım, hayvancılıkla geçiniyor, renkli seramik ve bakırdan aletler yapıyorlardı. Halk kilden ve kamıştan kulübelerde yaşıyor ve mezarlardaki eşyanın gösterdiği gibi servet ve sosyal farklılığı tanımıyorlardı henüz. Kazılarda bulunmuş kilden kadın heykelleri Sümerlerde anaerkilliğin 4. bin yılın ilk yarısına değin sürdüğünü gösteriyor. 2. Sümer ve Akat. Başlarda çok sayıda küçük devletler kuruldu. Eridu, Ur, Şurupak, Umma, Lagaş, Kiş, Mari ve benzeri 3. bin yıllarında halkı da benzeşmez idi bunların. Sümer'in kuzeyinde Fırat'ın orta kesimi boyunca yer alan Akada, Sümerlilerden tip olarak da dil olarak da farklı kabileler yerleştiler. Sami kökenli bir dil, Akatça konuşuyorlardı. ve Mezopotamya'nın batısındaki ovalarda oturan kabilelerce de hısımlıkları vardı. Akat'ın Samileri batıdan geldiler kuşkusuz. Öyle de olsa 4. bin yılın başlarındaki Sümerliler ile Akatlılar iktisadi gelişme bakımından birbirlerinden farklı değillerdi. İlk aşamasında bulunan köleci devletlerdi ikisi de. Ekonomi ve toplum. Çeşitli belgeler 3. bin yılın ortalarında Aşağı Mezopotamya'nın ekonomisi hakkında ayrıntılı bilgiler veriyorlar. Bunlara göre tarımın temeli, tarlaları düzenli sulama olanağı veren kanallardan, barajlardan ve bentlerden oluşan geniş bir sulama sistemiydi. Toprağın sürülmesi ağaçtan ilkel bir sabanla oluyor, kazma da kullanılıyordu. Orak, keskin taştan bir aletti. Tanelerin ayrılması da hayvanları çiğnetme yoluyla oluyordu. En çok bilinen tahıl, ekmek ve bira yapılan arpa ile yulaftı. Susamın yağı çıkarılıyordu. Yemiş ağaçlarının başında gelen hurmaydı. Ağacı ve lifleri de kullanılıyordu onun. Üzüm Sümer'de pek yetişmiyordu. O yüzden de şarap genellikle dışarıdan getiriliyordu. Aşağı Mezopotamya'da hayvancılık da pek gelişmişti. Belgeler büyük koyun sürülerinden bahsediyor. Koyun eti ve yünü için besleniyordu. Sığırgiller de vardı. Öküzle eşek taşımada kullanılıyordu. Kaz ve ördek de bolca yetiştiriliyordu. Ancak atı bilmiyorlardı Sümerler. Bunlardan çıkan şu ki, beslenmenin eski biçimleri kara ve su avcılığı ikinci plana atılmıştır. 3. bin yılın ortalarında aletler hayli ilkel durumdaydı. Taştan, tahtadan ve kildendi çoğu. Bakır 4. bin yılından beri biliniyordu. Ancak tunç 3. bin yılın ikinci yarısında elde edilebilmiştir. Buna karşılık Sümerli çömlekçiler torna ve fırını kullanıyorlardı. Araba ve kayık yapılmakta, silahçılar madenden hançer ve mızrak dökmektedir. Giysiler dokumadandır. Altın, gümüş ve değerli taştan pek hünerli biçimde mücevher de yapılmaktaydı. Ev yapma tekniği pek ilkeldi. Yalnız tapınaklar ve saraylar pişmiş tuğladandı. Ötekiler ise kilden ve kamıştan. Tapınak ve saraylarda konuları mitolojiden alınmış kabartmalar görüyoruz. Açıktır ki zanaatçılar tarımdan kopabilmiş değildi ve ticaret için üretim başlardaydı henüz. Bununla beraber Sümerliler 3. bin yıldan başlayarak dışarıdan maden ve taş, sedir kerestesi ve şarap getiriyorlardı. Başlıca ulaşım yolları da Dicle ve Fırat'tı. Üretici güçlerdeki büyük gelişmenin ortaya çıkardığı en eski sömürme biçimi köle emeğiydi. Yapılan hesaplara göre Lagaş'ta 3. bin yılın ortalarında halkın dörtte birine yakını köleydi. Köleliğin başta gelen kaynakları da savaş ve dışarıdan köle alımı idi. İstisna olarak çocuk satın alınırdı. Özgür insanların borç için köle durumuna düşmesi başlarda yoktu. Sümer ve Akat'ta kölelik ataerkil bir nitelik taşıyordu. Üretimde kölenin ayrı bir yeri yoktu. O da hemen aynı işi yapan özgür insanla eşit olarak çalışırdı. Ev çalışmalarında olduğu gibi evin dışında da köle emeğinden yararlanılıyordu. Çoğu tapınaklara ve kent yöneticilerine aitti bunların. Ancak özel kişilerin de köleleri vardı. Halk kitlesi toprak sahiplerinden oluşuyordu. Sulama tarımı geliştikçe komşu ortakçılığı da gelişti. Aşağı Mezopotamya'da normal iktisadi işleyiş suların düzenli dağılımına bağlıydı. Önem bakımından su mülkiyeti toprak mülkiyetinden önce geliyordu. Öyle olduğu içindir ki Sümer-Akat ortakçılığı bir su ve toprak ortakçılığı olarak nitelendirilir. Ülke ekonomisinde önemli bir rol tapınak mülklerine düşüyordu. 3. bin yılın ortalarına doğru Lagaş tapınakları krallığın ekili topraklarının yarısına yakınını elinde tutuyordu. Yüksek ruhban zümresi soylulardan oluşuyordu. Böylece tapınağın mal varlığı doğuştan soyluların iktidarına bir dayanaktı. Tapınakların toprakları iki yolla işletilirdi. Bir bölümü özgür kişilere kiralanırdı. Bir bölümünde de doğrudan tapınağın denetimi altında köleler çalıştırılırdı. Tapınağın mensupları arasında çiftçilerin dışında zanaatçılar, katipler, şarkıcı ve ozanlar da vardı. Tapınak, devletin milislerinin önemli bir bölümünü oluşturan bir birliği de yetiştiriyor ve donatıyordu. Yüksek ruhban zümresinin üzerinde kölelerin, özgür insanların çalıştığı ya da kiraya verdikleri az çok geniş toprakları da vardı ayrıca. Bu zümre doğuştan soylulardan oluştuğundan, soylular hayvancılıktan ve tarımdan büyük gelirler elde ediyorlardı. Siyasal rejim. 3. bin yılın ortalarında aşağı Mezopotamya'da bağımsız birçok küçük devlet vardı. Onlardan birinin, Lagash'ın yüz ölçümü, sulanmamış topraklar da içinde olmak üzere 3000 kilometre kareye varıyordu ve duvarla çevrili az çok önemli bir düzine kadar kasabayı içeriyordu. Nüfusu 150 bin dolayında olmalıydı. Ülkede çeşitli tanrılara adanmış 20 kadar tapınak vardı. Devletin başında bazen Lugal diye de adlandırılan Patesi adlı bir hükümdar bulunuyordu. Patesi genellikle ünlü bir ailenin içinden seçiliyordu. Öyle ki oğulları da kendisine mirasçı oluyordu. Hükümdar büyük rahip ve tanrıların naibi görevlerini görüyordu. Tapınak milisine kumanda eden, bina yapımı ve sulama çalışmaları olmak üzere tapınak ekonomisini yöneten oydu. Başlangıçta Patesi bir rahip kral olarak görülüyordu. Öyle olduğu için de bu düşünceden hareketle törenle öldürülmesi ya da tahtından indirilmesi usulü hükümdarın kişiliğinin belli aralıklarla arındırılması biçiminde de olsa Mezopotamya'da uzun süre yaşadı. 3. bin yılın ortalarında hükümdar devletin bütün topraklarının en büyük sahibi olarak görülmüyordu henüz. Sümer ve Akat hükümdarlarının büyük ailelerden ya da komşu ortaklıklarından toprak satın almak zorunda kaldığı haller vardı. Patesi tapınak topraklarını istediği gibi kullanamazdı. 1. kaset, 2. yüzün sonu. Lütfen 2. kasete geçiniz.